Ayrım 9.
Üstelik fetihlerin kesilmesi yalnız hazine açısından sorunlar yaratmakla da kalmamıştır. Askerler nicedir şöyle zengin bir yağma olanağı bulamadıklarından ordunun kendisi de yavaş yavaş sorun olmaya başlamıştır. Artık sadece maaşa ve bahşişlere kalan yeniçeriler bu nedenle paraları biraz geç ödense veya bekledikleri miktarda bahşiş verilmese hemen ayaklanıp kazan kaldırmakta, örneğin çorba içmektedirler. Hatta giderek sarayın önünde toplanmaya bile başlamışlardır. Yani sultanlar salt ordunun sağladığı zenginliklerden olmakla da kalmamışlar, tam karşıtı askerlerin kazan kaldırmaları için yeni gelir kaynakları bulabilme telaşına düşmüşlerdir bir de. Doğrusu ulema da sarayda söz sahibi olur olmaz hanedanla yeniçeriler arasındaki bu çelişkiden yararlanmayı çok iyi bilmiştir gördüğümüz kadarıyla. Örneğin 3. Murad'ın Manisa'dan beraberinde getirerek sarayda görevlendirdiği ve büyük saygı gösterdiği Hacı Hoca takımının, sultanın bu yakınlığından yararlanarak devlet içinde biraz örgütlenir örgütlenmez yaptığı ilk iş, bilindiği gibi Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa'nın gözden düşürülmesi ve temizlenmesi için türlü dolaplar çevirmeye başlamak olmuştur hemen. Çünkü Sokullu Mehmet Paşa da unutmayalım ki aslında bir devşirmedir. Bosna'nın Fişekrat kazasına bağlı Rudo nahiyesinin Sokolovici köyünde doğmuştur ve asıl adı Bayo'dur. Dayısı papaz olduğu için küçük yaşlarda kilisede çalışmaya başlamış ve Kanuni döneminin ilk yıllarında devşirilerek Edirne'ye acemi olanlar ocağına getirilmiştir. Daha sonra da İstanbul'a alınarak Enderun'da yetiştirilmiştir. Görüldüğü gibi tam anlamıyla ocaklı bir yeniçeridir Sokullu. Yani medreseli ulemanın öncelikle saray içinde iktidarı ele geçirebilmek için ilk hedef olarak Sokullu'yu seçmesi hiç de bir rastlantı değildir bizce. Amaç saray ile yeniçeri ocakları arasındaki bu organik bağı zayıflatmak ve kırmaktır hiç kuşku yok ki. Nitekim Sokullu'nun ortadan kaldırılmasının hemen ardından gerçekten de Osmanlı İmparatorluğu'nun geleceğini belirleyici nitelikte çok önemli değişiklikler olmuştur sarayda. Gördüğümüz kadarıyla iktidar tam anlamıyla el değiştirmiştir. Örneğin Sokullu Mehmet Paşa'nın 1564'ten 1579'a kadar Kanuni, 2. Selim ve 3. Murat dönemlerinde tam 15 yıl süreyle 3 sultana sadrazamlık yapmış olmasına karşılık 1579'dan 1595'e kadar Sultan 3. Murad'ın geri kalan saltanatı süresinde 16 yıl içinde tam 14 kez sadrazam değiştirilmiştir. Salt bu olgu bile saray içinde iktidarın el değiştirdiği gerçeğini yeterince kanıtlasa gerektir galiba. Yani ulema sadrazamlarla da dama taşı gibi oynamaktadır artık. Burada hemen şunu da belirtelim ki bu 16 yıllık süre içinde kimi kez birkaç günlüğüne, kimi kez birkaç aylığına ardı ardına sadrazamlığa getirilmiş bu paşaların da neredeyse tamamı ocaklıdır, Endorun'dan yetişmiştir. Örneğin bu sadrazamlardan 3'ü Ahmet, Sinan ve Ferhat Paşalar, Arnavut, Sivayuş, Paşa da Hırvat'tır. Devşirme olarak toplanmışlar, önce acemi olanlar ocağında sonra Endorun'da yetiştirilmişlerdir ve 4'ü de Yeniçeri ağalığı yapmıştır. Hadım Mesih, Mehmet Paşa ise zaten sarayda akağa olarak yetiştirilmiştir. Özdemiroğlu Osman Paşa'nın da babası Çerkes, annesi Abbasi soyundan Arap'tır. Mısır'da doğmuştur. Tek Türkmen olan Lala Mehmet Paşa'nın sadrazamlığı ise sadece 10 gün sürmüştür zaten. İlginçtir, bu 16 yıl içinde tam 14 kez sadrazam değiştirilmiş olduğu halde göreve getirilen paşaların sayısı 7'dir. Kimi paşalar tekrar tekrar göreve getirilmişlerdir yani. Örneğin Sinan Paşa tam 5 kez, Siyavuş Paşa 3 kez, Ferhat Paşa da 2 kez sadrazam olmuşlardır bu süre içinde. Görüldüğü gibi ulema Sokullu'dan sonra iktidarı ele geçirir geçirmez ilk iş olarak sadrazamlık kurumu ile oynamaya başlamıştır hemen. Kuşkusuz devletin yapısını bir çırpıda değiştirebilme olanakları bulunmadığı için göreve gene ocaktan yetişmiş paşaları atatmaktadırlar. Ama onları bir yandan da olur olmaz gerekçelerle durmadan değiştirerek hem iktidarda kadrolaşmalarına fırsat vermemişler hem de bu güç gösterisiyle gözlerini yıldırıp kendilerini tam bağımlı hale getirmişlerdir. Hiç kuşku yok ki. Örneğin 1585 yılı Aralık ayında Özdemiroğlu Osman Paşa'nın aniden ölümü üzerine sadrazamlığa getirilen Hadım Mesih Mehmet Paşa tarihçilerin yazdığına göre Reisül Küttab'ı değiştirmeye kalkıştığında sana düşen bizim atadığımız kimselerle çalışmaktır denilerek engellenince derhal sadrazamlıktan azlini istemiştir sultandan daha sedaretinin 4. ayında Nisan 1586'da. Yine tarihçiler Sokullu'nun yerine Ekim 1579'da sadrazamlığa getirilen Ahmet Paşa'nın da hükümet işlerine müdahalelerin başlamasından büyük teessür duyduğunu, bu yüzden hırçın ve geçimsiz olduğunu yazmaktadırlar. Ola ki erken ölümünde de bu gerginliğin bir rolü vardır. Sadrazamlığı 6 ay sürmüştür topu topu. Özdemiroğlu Osman Paşa da Sultan 3. Murat çok istediği için ulemaya rağmen sadrazam olmuştur galiba. Çünkü tarihçilerin verdiği bilgiye göre sultana Osman Paşa'nın içkiye düşkün olduğu hakkında şüphemiz vardır. Vezir-i azam olunca divan süremez demişlerdir. Bunun üzerine sultan da paşayı huzuruna çağırıp karşısında tam 4 saat oturtmuş ve elhamdülillah şüphem zahir oldu. İçkiye düşkün olsa vaziyetinde değişiklik olurdu diyerek sadaret mührünü vermiştir ona. Ancak sadrazamlığı da topu topu bir yıl sürmüş, aniden hastalanarak ölmüştür Osman Paşa. Aniden hastalanmasında bu olaylarında bir rolü var mıdır acaba kim bilir? Sadrazamlık kurumunun bunca kısa sürede gerçekten ustaca kontrol altına alınıp yozlaştırılmasından sonra da bu iktidar kavgasındaki sıra kuşkusuz Yeniçeri Ocağı'na gelmiştir doğal olarak. Yeniçeri Ocağı'nın halledilmesi de gördüğümüz kadarıyla 3 aşamada gerçekleştirilmiştir. Doğrusu gene ustaca bir zamanlamayla. Birinci aşamada gerçekten de şeytanın aklına gelmez yöntemlerle devlete yeni gelir kaynakları bulunarak Yeniçeri Ocağı'nın artık yerine getiremez olduğu temel işlevi üstlenilmiştir hızla. İkinci aşamada askerin ulufeleri de artık bu yeni kaynaklardan ödendiği için Yeniçeri Ocağı'nın bundan böyle tamamen kendilerine bağlı bir taşeron zorba güç haline gelmesi sağlanılmıştır. Üçüncü aşamada ise bu statü değişikliğinin ardından gene ustaca yöntemlerle ocağın insan yapısının da zamanla toptan değişmesi gerçekleştirilerek bütün işlevlerine son verdirilmiş ve güvenilirliği bitirilip kapatılması sağlanmıştır. Ulemanın bulduğu yeni gelir kaynağı rüşvet. Bilindiği gibi daha Kanuni'nin hemen ardından Sultan II. Selim döneminde hazinede para bulunmadığı için Cudus bahşişi zamanında ödenememiştir. Babasının Siketvar kuşatması sırasında öldüğünü ustaca saklayan Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa acele haber göndererek gelip tahta çıkmasını ve ordunun başına geçmesini bildirdiği halde Şehzade Selim önce İstanbul'da tahta çıkmış sonra Belgrad'a gitmiştir bu nedenle. Hatta Sadrazam'ın Belgrad'da yeniden sultan çadırı kurdurtarak bir kez daha tahta çıkması ve askere culus bahşişlerinin geleneklere uygun şekilde ödeneceğini duyurmasından sonra İstanbul'a dönülmesi önerisini bile ulemadan Ataullah Efendi ile Celal Bey'in verdikleri akılla İstanbul'da tahta çıkılmıştır diyerek geri çevirmiştir gene aynı gerekçeyle. İstanbul'daki sefere katılmamış birkaç ocaklıya verilmiş bahşişle işi geçiştirmeye kalkışmıştır. Yani hazine tam takırdır artık ve sarayın hızla yeni gelir kaynakları bulması gereklidir. Ve ulema 3. Murat döneminde bir değil, iki yeni gelir kaynağı birden bulmuştur gerçekten de. Biri devlet görevleridir, diğeri ise dirlikler. Devlet görevleri bundan böyle parayla satılacaktır. Dirlikler de artık gazilere dağıtılmayıp açık artırmaya çıkarılarak kim daha fazla para ödemeyi kabul ederse ona verilecektir. Örneğin 3. Murad'ın Sokullu Mehmet Paşa'dan sonra tam 4 kez görevden aldığı halde 5. kez gene sadrazamlığa getirdiği bu düzenin kurucularından Sinan Paşa tarihçilerin yazdığına göre ilk sadrazamlığından alındıktan sonra 100 bin altın vererek önce Şam valiliğine gelmiş sonra da yeniden sadrazam olmuştur. Nitekim ordinarius profesör İsmail Hakkı Uzunçarşılı da meşhur Sinan Paşa ilk sadaretinin dışında diğer 4 sadaretini de saraya verdiği çok miktardaki para ve hediyeler karşılığında elde etmiştir. Sinan Paşa'ya göre zengin olmayan bir vezirin hükümet reisliği etmesi mümkün değildir diye yazmaktadır. Osmanlı Tarihi C3 K1 S118. Candar oğullarından Şemsi Ahmet Paşa 3. Murad'a 40 bin altın rüşvet vermiştir. Gene 3. Murad'ın annesi Nurbanu Sultan'ın en gözde cariyesi, can feda kadının kardeşi Deli İbrahim Paşa yaptığı haksızlıklardan dolayı Diyarbakır valiliğinden alınır alınmaz hemen İstanbul'a gelmiş ve saraya verdiği çok değerli armağanlar karşılığında 2 ay sonra yeniden aynı yere vali olmuştur. Öyle ki hazineye her yıl 100 bin altın göndermeyi taahhüt edince vezir rütbesiyle valiliğe daha yeni atanmış olan Hadım Hafız Paşa derhal azledilerek yerine Mir Alem Ağa Mısır valiliğine getirilmiştir. Profesör Uzun Çarşılı'da 3. Murat döneminden itibaren Osmanlılar'da eyaletlere vali tayininde liyakate değil en fazla para verene itibar edildiğini yazmaktadır gene aynı kaynakta. Görüldüğü gibi hazineye gelir sağlayabilmek için bütün devlet görevleri neredeyse açık artırmaya çıkarılarak saray tarafından parayla satılmaktadır artık. Hatta çok ilginçtir, devletin düzenini bozmak pahasına parayla sattıkları yüksek dereceli görevlerin bile sayısını hızla çoğaltmışlardır bu amaçla. Örneğin ta Sultan 3. Murat dönemine dek ülkedeki beylerbeyliği sayısı Anadolu Beylerbeyliği ve Rumeli Beylerbeyliği olmak üzere sadece 2 iken bu tarihten itibaren eyalet valiliklerine de Mısır Beylerbeyliği, Suriye Beylerbeyliği ve benzer gibi beylerbeyliği sahanı verilerek bu sayı 17. yüzyılın sonlarına doğru 40'a çıkarılmıştır. Gene kuruluş yıllarında tek olan vezir sayısı 1. Murat döneminde biri Veziri Azam olmak üzere 4'e, Kanuni döneminde de biri Sadrazam ve diğerleri kubbe altı vezirleri olmak üzere 8'e çıkarılmış iken bu sayıda eyalet valilerine hatta kimi sancak beylerine filan vezir denilerek hızla çoğaltılmaya başlanılmıştır. Vezirlerin, kadıların, sancak beylerinin ve benzer bu tarihten sonraki sayılarını saptayabilmek gerçekten olanaksızdır. Öyle ki sayısının yükseltilebilmesi olanaksız sadrazamlık konusunda bile ola ki ücretini yükseltmek için kitabına uydurup Rumeli kazaskerliğini 17. yüzyılın ortalarından itibaren Rumeli sadrazamı, sadr-ı Rum demeye başlamışlardır. Kısacası her görevin belirli bir ücreti vardır ve en az o parayı ödeyenler ancak o görevlere atanmalarını sağlayabilmektedirler. Ayrıca bu atamanın yapılmasında aracı olanlara da Delaliye adı altında bir rüşvet verilmektedir. Üstelik giderek atamalarda salt hazineye para almakla da yetinilmeyip ordunun yiyeceği etin ve ekmeğin de o kişilerce sağlanması istenilmeye başlamış olmalı ki 17. yüzyılın başlarında 1. Ahmet döneminde Nasuh Paşa sadrazamlık mührünün Kuyucu Murat Paşa'dan alınıp kendisine verilmesi halinde hazineye 40 bin altınla birlikte askerin yiyeceği zahireyi de kendi malından vereceğini sultana bir mektupla bildirmiştir. Ancak hazinenin açığı devlet görevleri bu yöntemle böyle açık artırmaya çıkarılmışçasına para ve mal karşılığında satılarak kapatılırken aracı olan iktidardaki kişilerin aldıkları rüşvetlerde yalnız delaliye diye adlandırılan açık sınırlar içinde kalmamıştır kuşkusuz. Örneğin Profesör Uzun Çarşılı'dan öğrendiğimize göre sarayda haremin kilercisi olan Yahudi, kira kadın, tımar ve zeyametlerin tevcihiyle görevlerin satışından aldığı rüşvetlerle çok zengin olmuştur. Nitekim bir sipahi ayaklanması sırasında öldüğünde mallarının arasından tam 5 milyon akçe çıkmıştır. Gene ulemanın verdiği fetva ile tahttan indirilen Deli İbrahim'in yerine Kösem Sultan'ın haremden kucaklayıp getirerek tahta oturttuğu 7 yaşındaki Sultan 4. Mehmet'in cülus bahşişini dağıtabilmek için Sadrazam Sofu Mehmet Paşa da tarihçilerin belirttiklerine göre Cinci Hoca'dan 200 kese akçe istemiştir. Hoca param yok deyip geri çevirince gidenleri bu kez derhal tutuklatmış ve sille tokat getirtmiştir saraya. Evine giden görevliler ise tam 200 kese akçe, altınla dolu 2 sandık, bohça bohça armağan ve 50'den fazla kürkle birlikte defterlerini de alıp dönmüşlerdir. Ne var ki defterlerinde yapılan incelemelerde daha 3000 kese altının olması gerektiği anlaşılınca bu kez kendisi de Cellat Kara Ali ile birlikte eve götürülmüş ve yapılan kazılar sonunda merdivenin altında tam 12 güğüm dolusu çil akçe ile 70 bin altın çıkarılmıştır. Halk cinci akçesi demiştir bu paralara yıllarca. Artık iktidarı iyice ele geçiren Medreseli Hacı Hoca, ulema takımının Bu görev satışları sırasında daha fazla rüşvet alabilmek için yaptıkları gerçekten de akıl almaz boyutlara ulaşmıştır. 17. yüzyılın ikinci yarısında, örneğin gene 4. Mehmet döneminde 1656 yılında çocuk sultan daha 14-15 yaşlarına basmış basmamışken ulemaca bir ara Şeyhülislamlığa da getirilen, ancak hırsızlığı artık ayyuka çıkmış olduğu için hemen ertesi günü yeniden görevden alınan Memikzade Mustafa Efendi'nin Rumeli kazaskerliği sırasında bir kadılık kadısı olmuştur diye tutanak düzenlenerek bir başkasına yeniden satılmıştır. Eski kadı ben daha ölmedim yahu diyerek çıkıp gelince de yardımcısı tiryaki kuşbaz pişkin pişkin tövbe sübhanallah Müslüman sakinlerden 4-5 kişi ölümünü haber vermişlerdi de gayrı her neyse hele sen sağ ol deyip gene biraz para alarak bir kağıdın üzerine yanlış olmuştur diye yazmış eline tutuşturmuştur. Bir süre sonra hışımla odasına girip bağırıp çağırmaya başlayan yeni kadıya da aman yahu sana da bir başka yer buluruz elem etme demiştir gene pişkin pişkin. Ulemanın bulduğu bir diğer gelir kaynağı da dirlik düzenini yozlaştırmak ve özellikle küçük dirlik sahiplerinden kimilerini devlete düşman etmek pahasına vergi sistemiyle oynamak, yeni vergiler koymak ve vergileri artırmakla olmuştur. Yani dirlik sahiplerine ücret olarak bırakılmış öşüre, vergiye göz dikilmiş gibidir bir anlamda. Onlardan savaş halinde Osmanlı ordusuna savaşçı göndermelerinden bile vazgeçilmek pahasına gelirlerinin bir kısmını hazineye devretmeleri istenilmektedir sanki. Oysa iç karışıklıklar yüzünden üretim de iyice düşmüş olduğu için dirlik sahipleri zaten zor durumdadırlar. İstenilen ücretleri ödeyemedikleri için savaş halinde yanlarında götürmek zorunda oldukları sayıda sekban bile sağlayamamaktadırlar artık. Yukarıda da değindiğimiz gibi örneğin 1596'daki Eğri Savaşı'na tam 30 bin tımarlı sipahinin bir kısmı ya yeterli sayıda sekban sağlayamadıkları için hiç katılmamışlar, katılanların sağladığı niteliksiz sekbanlarda ya yarı yolda geri dönmüş ya da cepheden kaçmışlardır. Bu yüzden de bu 30 bin sipahinin adı defterden derhal silinmiş ve dirlikleri ellerinden alınmıştır. Boşanan bu dirlikler ise eskisi gibi gene yararlığı görülen asker veya memurlara değil, belirlenen vergi gelirini hazineye peşin olarak ödeyecek kişilere ihale yoluyla verilmektedir. Profesör Niyazi Berkes'in deyimiyle, klasik tımar sisteminden ayrılış anlamındaki bu uygulamalarda kaçınılmaz bir biçimde Osmanlı düzenini çürüten bozuluşlara yol açmıştır. Çünkü satışlarda en önemli rolü rüşvet oynamaktadır. Dirliğe sahip olan bu yeni kişi de doğal olarak hem peşin ödediği vergiyi hem de aracılara verdiği fahiş rüşveti üstelik birkaç kat fazlasıyla çıkarabilmek için o toprakları ekip biçen insanları, reayayı hırsla soyup soğana çevirmektedir. Ulema hazineye güya yeni gelir kaynakları sağlayabilmek için yalnız dirlik sistemini yozlaştırmakla da kalmamış, o tarihe dek sadece olağanüstü durumlarda ve bir kereye özgü olmak üzere devletçe toplanan tekalif-i divaniye veya tekalif-i emiriye dedikleri vergilerle de oynamıştır. Örneğin 16. yüzyıl ikinci yarısına kadar şayet hazinede yeterli para yoksa sefere çıkılacağı zaman ordunun giderlerini karşılamak için halktan bir kereye özgü olmak üzere toplanan avarız akçesi bedeli nüzül, konaklama, bedeli sürsat, yem, bedeli kürekçi, savaş teknelerine kürekçi temini ve benzer gibi vergiler o tarihten itibaren artık hem sürekli hale getirilmiş hem de miktarları neredeyse her yıl yeniden belirlenir olmuştur. Oysa Lütfi Paşa'nın Asafname adlı kitabında yazdığına göre diyelim avarız akçesi örneğin Yavuz Sultan Selim döneminde sadece bir kez ve ev başına 20 akçe olmak üzere toplanmıştır. Ama önce ev başına her yıl 40 akçeye çıkarılan bu vergi 17. yüzyıl sonlarında ev başına 300 akçeyi bulmuştur tarihçilerin belirlemelerine göre. Bu vergileri de eskiden olduğu gibi devlet kendi adına halktan toplamamaktadır üstelik. Ulema bu işin özelleştirilmesini de ustaca gerçekleştirmiştir yani. Artık vergilerin toplanması işi de tıpkı dirliklerin yeniden dağıtılmasında olduğu gibi her yıl yeniden açık artırmaya çıkarılmakta ve kim daha fazla ödemeyi üstlenir ve daha çok rüşvet verirse ona devredilmektedir. Bu uygulamaya da devlete ait bir gelirin bir bedel karşılığında geçici olarak birisine kiralanması veya devredilmesi anlamına mukata veya iltizamat ihaleyi alan kişiye de mültezim denilmektedir. Kuşkusuz bu uygulamada da mültezimler rüşvet ve mukata bedeli olarak ödedikleri fahiş paraları fazlasıyla çıkarabilmek için halka büyük ölçüde zulüm ve haksızlıklar yapmışlardır. Gene tarihçilerin belirttiklerine göre. Ancak bu yöntemle toplanan gelirler de her geçen gün biraz daha artan giderleri bir süre sonra karşılayamaz olmuştur doğallıkla. Hele hele 4. Murat döneminde alınan zorlayıcı önlemlerle bu açık bir ölçüde kapatılmışsa da 17. yüzyıl sonlarına doğru 1683'te Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın cihangir olma tutkusuna kapılıp tek başına karar vererek kalkıştığı Viyana kuşatmasıyla başlayan Avusturya Savaşı'nın üstelik 4 bir cepheye yayılarak tam 16 yıl sürmesi ve bozgunla sonuçlanması yüzünden hazine iyice tam takır hale gelince Sultan 2. Mustafa döneminde 1695'lerde bir yandan kimi zenginlerin parasına el konulur, tütün, kahve gibi maddelerin rüsumları artırılırken defterdar, ulema, Köse Halil Efendi de mukata yöntemini bir adım daha ileriye götürmüş ve vergilerin artık birer yıllığının değil birkaç yıllığının birden mültezimlere ihale edilmesine başlanılmıştır. Kısacası Osmanlı İmparatorluğu mali açıdan ayakta durabilmek için artık geleceğini de ipotek etmektedir yani. Kimi mültezimler üstlendikleri yükümlülükleri yerine getirmeyince de bu kez güvenilir bir sarrafı kefil göstermesi istenmiştir onlardan. Zamanla da hazinenin gözünde güvenilir olan bir sarraflar sınıfı oluşmuş ve onlara kuyruklu sarraflar denilmiştir. Yani artık murabahacılar, tefeciler, sarraflar, kuyruklu sarraflar dönemi başlamıştır Osmanlılarda. Görüldüğü gibi ulemanın güya hazineye yeni gelir kaynakları sağlamak amacıyla bulduğu bu çözümler, imparatorluğun mali sorununu çözmek şöyle dursun, Profesör Berkes'in de belirttiği şekilde bir yandan rüşvet ve benzer hastalıkları kamçılayarak Osmanlı düzeninin çürümesine neden olurken, öte yandan asıl kötülüğü Osmanlı ordusunun 5/4'ünün sağlandığı ikta sistemini bilinçli bir biçimde yozlaştırıp çökertmekle yapmıştır. Bizce hiç kuşku yok ki. Yeniçeriliğin sonu. Yeniçerilikte tarihlerimizde belirtildiği gibi acaba 1826'da 2. Mahmut döneminde vakanüvislerin vakayı hayriye, hayırlı vaka olarak kutsadıkları bir baskınla Yeniçeri kışlalarının saraya bağlı birliklerce top ateşine tutularak ortadan kaldırılmasıyla mı sona erdirilmiştir gerçekten? Oysa unutmayalım ki çoğu silah kullanmasını bile bilmeyen, askerlik eğitimini hala testiye kurşun atıp keçeye pala çalmak sanan ve neredeyse tamamı artık kapalı çarşı esnafı olmuş bu Yeniçeri kalıntıları, güya kazan kaldırdıkları o hayırlı vaka günü 15 Haziran 1826'da kışlalarını kuşatan silahsız halka karşı dahi silaha sarılarak kendini savunamamıştır gene aynı tarihçilerin yazdıklarına göre. Bu nedenle Yeniçeriliğin sona eriş tarihi de bizce Yeniçeri kışlalarının topa tutulduğu 15 Haziran 1826 değil tam 200 yıl önce Sultan II. Osman'ın Genç Osman'ın Yeniçeri eliyle katledildiği 20 Mayıs 1622 olsa gerektir galiba.